Ben melamet hırkasını kendim giydim eynime. Ahınamız şişesini taşa çaldım kimene. Kah çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi. Kah gelirim yeryüzüne, seyreder alem beni. Haydar haydar, seyreder alem beni.
Herkese merhaba, ben Tarık Tuncay. Bu kayıtta ekolojik sistem teorisini konuşacağız. Kayda girerken fark edeceksinizdir. Herkesin diline daha çok Haydar Haydar olarak yerleşmiş ve birçok Türk müziği sanatçısının seslendirdiği şiirin sözlerini sizinle paylaşmak için bu girişi yaptım. 17. yüzyıl tasavvuf şairi Kul Nesimi'nin müthiş kelimeleriyle ifade ettiği ve özellikle kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi, kah inerim yeryüzüne seyreder alem beni diye zikrettiği ve tam da sistemik düşünceyi konuşurken alemde zerre, zerrede alem olmakla ifade edilen tasavvufi dünya görüşüne de bir miktar dokunmuş oluyoruz. Yani aslında dünyada her şeyin birbiriyle ilintili olduğuna ilişkin çok güçlü bir mistik fikriyatın somut bir uygulama teorisiyle olan bağını da kendi penceremizden bir miktar metaforik olarak okuyalım istedim. O yüzden size Can Goks'un yorumuyla Haydar Haydar isimli şarkıyı Kul Nesimi'nin hatırına bu kaydın sonunda tam olarak dinletmek istiyorum. Şimdi konuya girebiliriz. Sosyal hizmet mesleğinin günümüzde en çok bilinen değerlendirme ve müdahale teorilerinin başında şüphesiz ekolojik sistem teorisi yer alıyor. İnsanların aralarındaki etkileşimlerin, ihtiyaçlarının ve sorunlarının tümünde esasında sistemik bir yapı olduğunu savunan bir mesleğiz. Herkes ve her şey birbiriyle bağlantılıdır. Yani bir kişinin bireysel gibi gözüken herhangi bir sorunu genişleyen bir yelpazede başka birçok durumla ilişkili. Herhangi bir kişinin bir sorunu onun etkileşimde bulunduğu her yapıyı da bir biçimde etkiliyor. İşsizlik, ruhsal belirtileri, madde kullanım davranışını etkiliyor, değil mi? Madde bağımlılığı, suçu ve şiddeti, aile çözülmelerini, ekonomik istikrarsızlığı etkiliyor. Canım ekonomik sorunlar da işsizliği artırıyor. Toplumsal güvenin sarsılmasına neden oluyor. Güven sorunları toplumsal ilişkilerde çözülmelere yol açıyor. İşte tüm bunlar basma kalıp neden sonuç ilişkileri mantığı içinde değil, tam da bir döngü halinde birbirini etkileyerek gerçekleşiyor. Tavuk yumurta metaforunu düşünün. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıktı? Bu sorunun yanıtını aramak hiçbir yarar sağlamıyor bize. Önemli olan nedenlere değil, etkileşimlere odaklanmak çünkü. Yani sürece bakmak. Çünkü bireysel olanın toplumsal, toplumsal olanın da bireysel olduğuna ilişkin genel bir varsayıma sahibiz. İnsan sistemlerini anlamak için ve tabii bu sistemlere müdahale de edebilmek için aslında en etkili yol büyük sistemik resmi görmek. Bütüncül ve birbiriyle bağlantılı müdahaleler tasarlamak. Yani şimdi işsizlikten bahsettik. İşsiz genç bir yetişkin erkek düşünün. Hem iş ve meslek edindirme hizmetini, hem de mesleki beceri eğitimlerini, hem de koruyucu ruh sağlığı desteğini birlikte sağlamanın ne kadar gerekli olduğunu iyi bilen bir meslek grubuyuz, değil mi? İşte bu tam da sistemik düşüncenin ürünü olan bir uygulama. Farklı dönemlerde farklı nitelikler kazanan sistem teorileri Tabii sosyal hizmet uzmanlarının sosyal sorunlara kendine özgü bir bakış geliştirmesini sağladı. Çoklu araçlarla psikososyal müdahaleler tasarlamalarını da kolaylaştırdı. Ayrıca bu teorilere şöyle bir baktığımızda aslında sosyal hizmet mesleğini kardeş disiplinler dediğim benim ve sıklıkla psikolojiyi, danışmayı referans alarak ifade ettiğim bu mesleklerden de bilgi ve beceri repertuarı bakımından ayırt eden bir teori olarak değerlendirilmeli. Sosyal hizmet uygulamasında sistem teorisine dayalı çalışmanın ilk koşulu geniş bir bakış açısı kullanmak. Bireysel sistem, kardeş alt sistemi, aile sistemi, komşu sistemi, arkadaş sistemi, örgütsel, kültürel, politik, dini ve ekonomik sistemler şeklinde genişleyen tüm sosyal sistemlerin birbiriyle ilişki halinde olduğunu biliyoruz. Sistemlerden herhangi birindeki değişim diğerini, aslında silsile olarak diğerlerinin tümünü kaçınılmaz olarak etkiliyor. Hatta hatırlayacaksınız, kelebek etkisi diye bir kavram var. Burada olup biteni kelebek etkisi olarak ifade edebiliriz. Ünlü bir fizikçi ve ekoloji yazarı var, Fritjof Capra. O 1996 senesinde The Web of Life, Yaşam Ağı adlı bir kitap yazmıştı. Ve orada böyle yarı şaka bir metafor olarak da demişti ki bir kelebeğin Pekin'de bir kanadını çırpışı bir ay sonra New York'a fırtına olarak gelebilir. Bu söz gerçekten sistem teorisinin temel felsefesinin de özeti olarak bence gayet iyi bir örnek teşkil ediyor diye düşünüyorum. Tabii aralığın sonunda Çin'in Wuhan kentinde başlayan COVID-19 virüs salgını New York'a gerçekten bir ay olmasa bile 2-2,5 ay içerisinde ulaştı ve Şubat ayına gelindiğinde on binlerce vaka vardı New York'ta. Kelebeğin kanadının çırpışı değil ama bir virüs muazzam bir hızda yayıldı. Bu da ilginç bir başka fiili durum aslında, bugün hayatımızı çok etkileyen bir başka hadise. Evet, sosyal hizmetin tabii bir disiplin olarak ortaya çıktığı ilk yıllardan itibaren sahip olduğu kişi-çevre etkileşimlerinin odağı, bu teori grubunun popüler olmasının temel nedeni, genelde planlı değişim sürecinin ön değerlendirme aşamasında kullanılan bir teori olduğunu biliyoruz. Değerlendirme de çok işe yarayan bir teori. Çünkü işte biraz evvel sözünü ettiğimiz gibi bir durumu etkileyen bütün alt faktörleri görüyoruz ki iyi bir müdahale çerçevesi, bakışı inşa edebilelim. Zannediyorum sistem teorileri sosyal hizmetin bu akademik disipliner temeline psikanalizden sonra en güçlü katkıyı veren ikinci teori olarak okunmak zorunda. Bugün kullanmakta olduğumuz ekolojik sistem teorisinin temellerine baktığımızda tarihsel kronolojiye uygun olarak iki akımda incelemek mümkün gibi geliyor bana. Zaten adından da fark ediyorsunuz, bir ekoloji var içinde, Bronfenbrenner hocaya sanki referans yapıyor. Bir de sistem teorisi var içinde, basbayağı ta Darwin'e kadar geriye götürebiliyorsunuz. Şu halde birinci akım genel sistemler teorisi demek. Bu 1980'lere kadar sosyal hizmet uzmanlarının çok referans yaptığı sistem teorisi. Ben de 1990'larda Türkiye'de sosyal hizmetlerin lisans eğitimini aldığım dönemde bize sistem teorisi anlatıldı. Ekoloji çok dillendirilmiyordu. İkinci akım ise ekolojik sistem teorileri. Aslında bir üçüncü akım da var ya, karmaşıklık ve kaos teorileri diyorlar. Fakat o henüz yeteri kadar yaygınlaşmadığı için bu konuyu burada çok fazla dillendirmek istemiyorum. Henüz erken buluyorum. Sistem teorileri tabii biraz evvel söylediğim gibi özünde sosyal hizmet bilim alanının dışında doğdu. Sonradan sosyal hizmet uygulamasına uyarlandı. Ve kaynağı diğer uygulama teorileri gibi psikoloji, psikiyatri ve sosyoloji temel sosyal bilim disiplinleri değildi. biyoloji, fizik ve matematik disiplinleri oldu. Bu çok dikkat çekici bir özelliğidir. Tabii tüm disiplinlere de kendi yazarları tarafından uyarlaması yapılmış bir teoridir. Şöyle ki, mesela matematikte sibernetik teorisyeni olarak bilinen meşhur bir Norbert Wiener hoca vardır. Sosyolojide Talcott Persons vardır. Antropolojide Margaret Mead vardır. Biraz evvel söz ettiğim ekolojide Fritjof Capra hoca akla gelir. Velhasıl işte değişik disiplinler kendi bilgi gövdelerine bu genel teorik fikri aktarmayı başarmışlardır. Tabii sistem teorisini sosyal hizmet uygulamasına kim uyarladı derseniz 1970'lerde Pinkus ve Minahan'ı birçok sosyal hizmet okuru, akademik okuru hatırlayacaktır. Türkiye'de sosyal hizmet lisans eğitiminde çok sık referans alınan yazarlar. Tabii yine sistem teorisini genelci sosyal hizmet eğitiminde öncelikle kullandığımız teorilerden biliyoruz. Bu da bir diğer önemli vasfıdır. Şöyle bir literatüre baktığımız zaman aklıma hemen gelen şey, sistem düşüncesinin sosyal hizmet okullarında ilk kez sistemler teorisi adıyla aslında 70'lerde Pinkus ve Minahan'dan önce ta 1930'larda ele alınıyordu. Hatta sosyal hizmetin ilk bilimsel eserleri arasında yer alan Richmond Hoca'nın sosyal teşhis kitabında uzmanların mesleki müdahalelerinin kişisel değişim ve toplumsal değişim dengesini gözetmesi gerektiği, İkisinin birlikte düşünülmesinin hatta zorunlu olduğunu hoca çok sık vurguluyordu. Hatta birey odaklı sosyal vaka çalışmasıyla toplum odaklı sosyal reformun mesleğin ikili amacı olduğunu hatırlatan bir tavır vardır o kitapta. Dolayısıyla biz aslında mesleğin özünün sistemik bakışa sahip olduğunu ve ancak 1970'lerden sonra daha pratik araçlarla mesleğe intikal etmiş olsa da özünde sistemik dünya görüşünün var olduğunu söyleyebiliriz. Tabii sosyal hizmet mesleği için sistem teorilerinin önemli bir diğer tarafı daha var. O da mesleğin odağının kişisinin bireysel dinamiklerinden çevresel etkileşimlere geçmesini çok teşvik etti. Biliyorsunuz ilk yıllarında sosyal hizmet psikolojiden ve özellikle psikanalitik teoriden çok yararlandı. Sigmund Freud'un psikanalizinden. Tabii mesleğin bilimsel temelleri de bu şekilde güçlendirildi. Bu ilgi 1950'lerin sonuna kadar Anglo-Sakson dünyada da çok egemen bir biçimde devam etti. Aslında psikanaliz başlı başına bütün disiplinleri domine etmişti. Bunu da sadece sosyal hizmet mesleğine özgü okumamak lazım. Ama 60'lar ne oldu? O meşhur özgürleşme hareketleri, işte tam da o toplumsal ve politik hareketlerin dinamik etkisiyle kişisel sorunların toplumsal ve politik yönlerini de müdahale içinde almamız gerektiğine ilişkin bir fikir oluştu ve bu teşhisçi yaklaşım denilen, yani daha çok psikanalitik, psikososyal vaka çalışmasına dayalı sosyal hizmet uygulamasının sistem teorilerini daha fazla içe almasıyla kişisel vaka çalışmacıları daha diğer odaklara doğru, resmin bütününe doğru bakmaya başladılar. Tabii bugün Amerika'da sosyal hizmet uzmanları hala klinik vasfı, klinik çalışma vasfı daha belirgin bir meslek grubu olarak yer alıyor. Bunu bir avantaj olarak görmüyoruz biz. Tam da sosyal hizmetin misyonundan, amaçlarından bir kopuş olarak dahi okuyanlar var. Hatta 1990'larda bu durumu fark eden bir grup sosyal hizmet profesörü bir kitap yazdı. Unfaithful Angels, yani ateist melekler gibi belki Türkçe'ye çevirmek lazım. Sosyal çalışma misyonundan nasıl koptu diye de bir alt başlığı vardır o kitabın. O kitapta mesleğin amacının hem bireysel hem toplumsal iyilik hali olmasına rağmen nasıl oldu da biz bu kadar çok klinik odaklı bir dünya görüşü inşa ettik, biraz fazla psikiyatrize ettik mesleği diye de bir öz eleştiri yapılır. Bu daha derin bir konu. Her neyse, sosyal çalışmanın bir meslek olarak bütüncül dünya görüşü, sistemik dünya görüşü bugün sistem teorisini benimsemesiyle ilgilidir diye toparlayayım. Şimdi bir miktar genel sistemler teorisi üstüne konuşalım. Yani birinci akımdan bahsedelim. Genel sistemler teorisinin şu halde mesleğin bilgi temeline ilk ve en önemli katkısı bireyci sosyal dünya görüşüne meydan okuması. Yani çevresel değişimin bireysel gibi gözüken fakat hiç de öyle olmayan birçok sorunun çözümünde ne kadar etkili olabildiğinin fark edilmesi bir kırılma noktası oluyor. Yani insanların kişilik dirençli kişilik yapıları, baş etme repertuarları, duygu denetim becerileri, normal davranışları, sosyal normlara uymaları ve benzeri üzerine çok fazla odaklanmış bir mesleğin insan sorunlarını çözmedeki gücünün artık kısıtlı hale geldiği fark ediliyor. Esnek ve açık iletişime dayalı birey-çevre etkileşimleri, dikey hiyerarşiye karşın yatay iletişimin tercih edilmesi, toplumsal hizmetlerin ve sosyal hakların adil dağılımının teşvik edilmesi, özel gereksinim gruplarını güçlendiren pozitif ayrımcılık ilkelerinin uygulanması, toplum genelindeki güç ve yetki ilişkilerinin dengelenmesi gibi sayabileceğimiz birçok orta ve büyük ölçekli dinamiğin üzerine çalışmak bireysel sorunların sıklığını azaltmada etkili oluyor. Böylece tabii sistemik bakış ve bütüncü müdahaleler sosyal hizmet uygulamalarında daha çok yer alıyor. Şöyle bir düşündüğümüzde genel sistemler teorisinin doğuşu çok tanınmış bir biyolog olan Ludwig von Bertalanffy tarafından gerçekleştiriliyor. O meşhur eseri var, Genel Sistemler Teorisi. Von Bertalanffy sosyal ve biyolojik sistemlerin karmaşık etkileşimlerini açıklamada klasik neden-sonuç yaklaşımlarından ziyade işte o döngüsel dediğimiz circular, sistemik yaklaşımın daha etkili olduğunu öne sürüyor. Yine kendisi ayrıca davranışçı ekolün öne sürdüğü insan davranışları etki tepki mekanizmalarına dayalıdır. İnsanlar otomatik tepkiler veren canlılardır varsayımını külliyen reddediyor. Hatta o dönem çok baskın olan psikanalitik terapiyi bile geçmişi çok gereksizce kurcalamak, eşelemek gibi tanımlayan bir yazar. Kişisel davranış, bağlama ve sistemik bağlantılara göre değişebilir fikrini savunuyor. Bu öyle bir güçlü ve öyle bir tesirli savunu ki bu fikirler psikiyatriye, psikolojiye, sosyal hizmet gibi insan odaklı meslek ve disiplinlere hızla sirayet ediyor. Tabii sistem teorisinin bileşenlerini konuşmaya başladığımız zaman bir bakıyoruz ki aslında son derece teknik bir dünyaya açılıyor sistem teorisinin kapısı. Hatırlayacaksınızdır, transaksiyon, homeostazi, entropi, eş sonluluk ve geri bildirim gibi kavramların çok yoğun olduğu bir teori bu. Girdi, işlem çıktı, geri bildirim döngüleri de elbette bu teknik repertuarın içinde öncelikli kavramlardır. Sistem fikrinin aslında özeti transaksiyonlar. Yani bu ilk meşhur kavramı olan transaksiyon, kişi ve çevresi arasındaki yoğun etkileşimlere atıfta bulunuyor ve biz çevre kişi, kişi çevre etkileşimlerini analiz etmesi beklenen bir meslek grubuyuz. Çevre kaynaklı girdilerin kişinin yaşamının çeşitli boyutlarında nasıl bir süreç izlediği, oluşan çıktığı görmek çok önemli bir veri sağlıyor müdahaleye. Şöyle bir örnek düşünelim. Otoriter bir ebeveyn veya öğretmen davranışını düşünelim. Bu davranış ergenin akademik başarısı ve sosyal etkileşimlerini elbette etkileyecektir. Aynı inceleme ergenin değişen okul davranışlarının ve başarı düzeyine göre ebeveynlerinin ve öğretmenlerinin ona yönelik tutumlarının nasıl değiştiğini de dikkate alacaktır. Yani bir çocuktan ebeveyne, sisteme doğru, bir de sistemden ebeveynden çocuğa doğru değişen etkileşimleri çok yönlü okumak bizim için hayati değer taşıyor. Bunları transaksiyonlar olarak okumamız mümkün oluyor. Yine bir başka meşhur kavram homeostasi. Değil mi? Homeostasis. Yani tam bir ahenk, denge, çabasına atıfta bulunuyor. Bir biyolojik organizma düşünün. Değişen koşullara sürekli uyum sağlamak için iç koşullarında değişiklik yaparak yaşamını devam ettiriyor. Bu kaydın yapıldığı dönemde tabii dünyanın her tarafında COVID-19'la mücadele için karantina uygulaması yapılıyor ve insanlar evlerine sığınmış durumdalar. Bu eve sığınma hali çok tabii olarak insanın doğasına aykırı bir takım şeyler içeriyor. Bir sosyal izolasyon baskısı var ama biz şimdi ne yapıyoruz? Kendi kısıtlanmış alanlarımızda yaşamanın da mümkün olduğunu, ruh sağlığımızı koruyarak, yaşam becerilerimizi sürdürmeye gayret ederek yanıt veriyoruz. Aslında evet, değişen duruma karşı bir homeostaz oluşturmaya çalışıyoruz sosyal varlıklar olarak. Homeostaz sürekli devam eder, yaşam boyu devam eder. Şimdi mesela o ergen örneğinden gidelim tekrar. Ergenin maruz kaldığı otoriter ve cezalandırıcı bir okul sistemini düşünelim. Onun etkisine baktığımız zaman okul tabii kendi homeostazını sürdürebilmek için başarısı düşük olan, okulun normlarına uymayan öğrencilere ceza uygulamaya çalışıyor. O kendini devam ettirme kaygısı. Okul sistemiyle bağlantı kuran bir sosyal hizmet uzmanı da tabii okulun beklentileri, ergen danışanının ihtiyaçları arasında bir denge oluşmasına katkı verecek. Ve eğer okul öğrencinin akademik başarısını artırmak istiyorsa sınıf arkadaşları arasındaki etkileşimlerin niteliği üstüne çalışmanın, ne bileyim ortak ders çalışma, destek grupları oluşturma gibi okul sistemi içinde öğrencilerin güçlendirilmesini teşvik edecek şeylere yönelmeleri de desteklenecek. Yine bir diğer kavram, üçüncü kavram entropiyi burada söyleyebiliriz. Aslında entropi sistemin bozulması. Bir acı gerçek var ki hiçbir sistem evrende sonsuz değil, sonlu. Yani hepsi el an çözülmeye ve bozulmaya meyilli. Böyle olunca enerji tükeniyor, faaliyetler bozuluyor, denge bir biçimde artık kayboluyor. Karışıklık, aksamalar beliriyor ve sonunda sistem kendini durdurabiliyor. Bütün mesele sistemler için entropinin önüne geçmek. Böyle olduğu için, yani homeostazı koruyabilmek, böyle olduğu için de insanlar entropiden kopmak, yani entropiden uzak durmak için de, kopmamak için de kendilerini sürdürmeye çalışan varlıklar, insan sistemleri. Ama mesela kapalı insani sistemler entropiye daha çok açık. Yani içe dönük, sosyal izolasyonu çok yüksek bir kişi de olabilir bu adolesan. Suisit düşünceleri gelişir, kaçınılmaz olarak yaşamını sonlandırmak isteyebilir. Bir aileyi de düşünebilirsiniz, son derece kapalı bir sistem. Dış çevre etkileşimleri, transaksiyonları zayıf. O ailenin de dağılması, üyelerde bir kopuş yaşanması söz konusu olabilir. Mesela çok kapalı aile ilişkilerinden yetişen çocuklar gün gelip evlendikten sonra, yuvadan ayrıldıktan sonra tekrar dönmüyorlar. Bu çok dramatik. Sağlıklı ayrışamadığı için, aile açık bir sistem olup da etkileşimlerini sürdüremediği için aileden çıkan bir daha dönemiyor. Birçok çocuk da böyle kapalı aile sistemlerinde evlilik yapamıyor zaten. Evet, yani bunu aile sisteminde ben bizatihi birçok vakada görme fırsatına sahip oldum. Tabii bir eş sonluluk kavramı da var. O da aslında herhangi bir problemin her zaman birden çok alternatif çözümü olduğunu bize gösteriyor. Yani böyle hani ailelerin ekonomik şartlarını iyileştirelim, sokakta çalışan çocuk kalmayacaktır mesela. Tek çözüm ekonomik güçlendirme demek. Politik olarak işe yarayabilir ama başka birçok alternatifin olmadığını söylemek gerçekçi değil. Ebeveyne yönelik ceza yaptırımlar, ailenin sokağın tehlikeleri konusunda bilinçlendirilmesi, çocukların okul sistemine devamının özendirilmesi, mobil sosyal hizmet birimlerinin kurulup etkili izleme araçlarının işe yaraması, mentörlük kullanmak, yani o kadar çok yöntem var ki aslında biz diyoruz ki eş sorumluluğu da düşünerek sistemik müdahaleler tamamlayıcı birçok müdahaleyi paralel olarak içerirse sosyal hizmet uygulamalarının çıktıları her zaman müracaatçının yaşamına, yaşam kalitesine daha derinden nitelikli katkı verir. Çok çarpıcı bir diğer kavram da geri bildirim. Yani bir sistem kendisini sürdürebilmek için her zaman geri bildirimle besleniyor. Yani A, B'yi, B, C'yi etkiliyor. C tekrar A'yı etkiliyor. İçinde C olmasa, yani geri bildirim olmasa, bir davranışın sonuçları, bir sonraki davranışın nasıl olacağına ilişkin bir girdi sağlamaz. Yani her sonuç bir girdi olmak zorunda. İnsan yaşamında bu geri bildirimler aslında hep var. Pozitif geri bildirimler de var, negatif geri bildirimler de var. Hiç olmaması korkunç bir kopukluk. Şimdi tabii mesela ebeveyn eğitimi konusunu düşünelim. Çocuklara davranışlarından dolayı pozitif geri bildirim vermek harikulade. Yani iyi davranışa övgüde bulunmak. Sen şöyle yaptın, önce sorumluluklarının üstesinden geldin, sonra dinlendin. Bu harika bir şey. Bu davranışını tebrik ederim demek çok iyi bir geri bildirim. Bundan sonra önce sorumluluk, sonra dinlenmeyi öğrenebilir bir adolesan. Diğer taraftan çocuğa iyi olan şeyler hakkında hiçbir şey söylemeyen ama bir yanlış yaptığında uygunsuz bir davranış karşısında hemen böyle ceza refleksiyle hareket eden ebeveyn tutumu da çok. Negatif geri bildirim de bir geri bildirim ama o da doğrusu ruhsal gelişimi açısından çocuğun hiç de doğru değil. O entropi yaratır çok fazla negatif geri bildirim. O genç bir yetişkin olduğunda ebeveyninden kopar. O sistemden kendisini uzaklaştırır. Açık kapalı sistemler gibi bir terminoloji de çok sık bu çerçevede kullanılıyor. Önemlidir. Velhasıl tabii sistem teorisinin uygulandığı çalışma alanları var. En başta aile sistemleri teorisi olmak üzere. Aile terapisinin kurucusu duayeni Virginia Satir de aile sistemleri teorisinin Palo Alto'da, Kaliforniya'da 60'larda ki o meşhur okulunda bugün hala devam ediyor. O da mentörlük yapıyordu. Bunun yanı sıra sistem teorisinin uyarlandığı bir başka alanın yatılı kuruluş bakım sistemi olduğunu da söylemeliyiz. Çocuk, engelli, yaşlı ve benzeri gereksinim gruplarına yönelik sosyal hizmet yatılı bakım kuruluşları da sistemik özelliklere sahip. Belli ölçüde kapalı, normları, sınırları var. Belirlenmiş yoğun transaksiyonlara başvurmak motivasyonu gösteriyorlar. Kuruluş çalışanları alt sistemler arasında etkileşimleri zengin tutmaya çalışıyorlar. Riski minimize ediyorlar. Tabii bu tür kuruluşlar hep homeostazı korumaya programlı. Kendi kendini düzenleyen sistemler. Kuruluşta kalan müracaatçılar kendilerini kuşatan o daha geniş sosyal koruma sisteminin parçası olarak işlev görüyorlar. Bu da genel sistemler teorisinin somut bir örneği oluyor. Şimdi ikinci olarak ve son olarak ekolojik sistem teorisi üstünde duralım. Ekolojik sistem teorisi 70'lerden sonra gelişti. Hatta öyle bir gelişmedir ki bu genel sistemler teorisinin yerini almıştır. Buraya kadar zikrettiğim kavramların özellikle sistem teorisinin bu mekanistik terimlerinin yani homeostazi dedik, entropi dedik, insanların dünyasına uyarlanması bir takım dirençler de yarattı. Diğer taraftan bir de bu parça bütün arasındaki karşılıklı bağlantılar ve adaptasyon kavramı, bakın çok hayati bir kavram olan adjustment demiyorum, adaptasyon diyorum, yani uyumlaşma demiyorum, daha çok entegrasyon, bütünleşmenin de çok fazla dillendirilmediği düşünüldü. Ve hemen burada sahneye tabii önemli bir gelişim psikoloğu girdi, Yuri Bronfenbrenner hoca. O Rus asıllı bir Amerikalı gelişim psikoloğudur. onun teorisini herkes kullandı. Biz de aldık. 1980'lere geldiğimizde hemen arifesinde Alex Gitterman ve Germain Hoca The Life Model of Social Work Practice, Sosyal Hizmet Uygulamasında Yaşam Modeli adlı bir model tasarladılar. O model tam da ekosistem perspektifinin aslında sosyal hizmete uyarlanmasının ilk örneğidir. Şöyle bir hatırlayacak olursanız, Bronfenbrenner'in ekolojik teorisi sürekli etkileşim halinde olan sistemleri anlatıyor. Yani bugün bizim 3M dediğimiz mikro, mezo, makro sistemleri hoca mikro, mezo, egzo, makro ve krono diye tasnif etmişti. Sistemler arasındaki yoğun etkileşimlere vurgu yapmıştı. Dolayısıyla burada bir ekoloji vardı ve bu doğal etkileşimlerdi. Bu açıdan ekolojik sistem teorisi, sistem teorisiyle ekolojik bakışı birleştirdi ve mesleğin odağını genişletti. Sistemik bakışın tüm bileşenleri devam ediyor. Eksik değil. Ekoloji terimi de bir metafor olarak kullanılıyor. Çünkü biliyorsunuz ekoloji, yani böyle canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bir bilim alanıdır. Sosyal hizmet uzmanlarının ön değerlendirme ve müdahale aşamalarında sürekli böyle çevresi içinde kişi transaksiyonlarına odaklanmalarını teşvik ettik. Özellikle 90'lardan sonra, işte son 30 yıldır, ben de 20 yılındayım bu mesleğin, son 20 yıldır biz bu dönüşümü gerçekleştiriyoruz ve etkileşimleri düzenlemeye son derece kritik bir önem veriyoruz. Aile, arkadaş, eğitim, çalışma çevrelerine insanların bakıp buraları nasıl güçlendirebiliriz diye çalışıyoruz. Dolayısıyla elbette yoksulluk, engellilik gibi hani böyle yapısal eşitsizlikler gibi kişi çevre uyumunu azaltan makro faktörlere de bakıyoruz. Ama bireyler arası etkileşimleri de düzenleme yönünde çalışıyoruz. Şimdi bu uygulama meselesine de bir değinelim. Sistemik sosyal hizmet uygulaması Pinkus ve Minahan'la aslında tasarlanmıştı. Ve müracaatçı sistemi, hedef sistemi, değişim sistemi, change agent, biz de değişim ajanı diyorlar ama bence doğru demiyorlar. Kötü bir tercüme bence o. Ve eylem sistemi olarak dörtlü bir sistem bakışı teklif ediyordu bize. Sistem müdahalesi müracaatçı sisteminin hedef sistemine, değişim sisteminin de eylem sistemine dönüştürülmesiyle yürütülüyordu. Müracaatçı hedef oluyor, değişim eylem oluyor. Burada da tabii bilgi, aynı nakdi yardımlar, hizmetler gibi girdiler. Hedef sistemi olan kişiler, aileler ve grupları aktarılıyor. Hedef sistemin bu girdileri işlemesiyle beklenen müdahale çıktıları elde ediliyor. Çıktılar geri bildirimler ile yeni girdilerin niceliğini ve niteliğini de şekillendiriyor. Örneğin şöyle düşünelim. Alt sosyoekonomik düzeyden ileri yaşlı, demanslı bir kadın hizmet alan, bu kişiye yönelik bir sosyal hizmet müdahalesi tasarladığımızda bakanın kendisi, ailesi, hastanenin geriatri servisi, tıbbi sosyal hizmet birimi, belediyenin evde bakım birimi, aile sağlığı, yani gördüğünüz gibi birçok alt sistem aslında ne oldu? Burada müdahalede çalışacağımız sistemler oldu. Bunlardan hangilerinden yararlanabileceğimizi tasarlarız. Kişi çevre etkileşimlerini nasıl yapılandırabileceğimizi tasarlarız. Bakanın ön değerlendirmesi kapsamlı bir biyopsikososyal incelemeye göre yapılır. Kişinin genel bedensel ve tıbbi durumuna bakılır. Psikolojik sağlığı, sosyal sağlığı, bütüncül bir sistem değerlendirmesiyle ele alınır. Ekosistemik uygulamaya baktığımızda da uzman hizmet alan mesleki ilişkisini tamamen ortaklık temelinde kurmak söz konusu. Birlikte çalışmaya vurgu yapılıyor. Empatiye dayalı bir profesyonel yardım ilişkisi kuruluyor ve özellikle başlangıçta yaşam stresörleri belirleniyor. Bu önemli bir kavramdır. Yaşam stresörü, kişi çevre uyumunu olumsuz etkileyen olaylar veyahut geçiş durumları gibi kavramlar. Dolayısıyla yani böyle bir ekolojik değerlendirme yaptığımız zaman da eko haritalar, genogramlar gibi birçok görsel araca başvurabiliyoruz. Bronfenbrenner hocanın tasarımına uygun olarak birçok ekoharitada hizmet alanlarla bağlantılı sistemler halkalar şeklinde gösterilebiliyor. Mikro, mezo, makro sistemler böyle iç içe geçmiş sistemler gibi resmedilebiliyor. Böyle bir faydası var. Genogramlar özellikle aile sistemini analiz ederken çok işe yarıyor. Yani birlikte düşündüğümüz zaman aslında sistem müdahaleleri, yani gerek genel sistemler gerek ekolojik sistem, bir defa kişileri ve sorunlarını etkileyen sistemler arasında bağlantı ve entegrasyon sağlıyoruz. Bu genel sistemik kısım. Diğer taraftan kişilerin ve sistemlerin karşılıklı uyumlarını da kolaylaştırıyoruz. Bu da ekosistemik kısım. Bir de elbette üçüncü olarak sistemi sürdürme, sosyal sistemlerin insanlara ve topluma yarar sağlayacak, ihtiyaçları giderebilecek, nitelik ve kapasitede devamını sağlıyoruz. Örneğin son yıllarda yaşlı refah hizmetlerine kuruluş bakımında uzmanlaşma ve evde bakım hizmetleri ile bir geçiş yapılıyor. Geleneksel huzurevi modeli terk ediliyor. Dolayısıyla doğrudan hizmet sunumları, hizmet koordinasyonu, profesyonel sosyal destek ve denetim çalışmaları ve belirli nüfus grupları için sosyal politika geliştirme girişimleri, sistemik uygulamaların hep pratiklerine örnek olabilir. Kişilerin sosyal destek ağlarının işlevsel kılınması, kendine yardım gruplarının harekete geçirilmesi, toplum tabanlı sorun çözme girişimleri, hep bunları sistemik uygulamalar olarak sayabiliriz. Son olarak da biraz sınırlılıklar konuşmamızda yarar var. Biraz evvel de söyledim, o birinci akım teorinin, genel sistemler teorisinin dili en çok eleştiri konusu. Çünkü insan sistemine mekanik bir terminolojiyi naklediyorsunuz. Dolayısıyla bu insan dışılaştırıcı veya biraz daha insani hassasiyetlere duyarlılığı az gibi algılanabilir bu kadar çok teknik terimin. Ve doğrusu sosyal hizmet uzmanları da bu kadar çok sistem kavramı kullanma konusunda epeyce bir dönem isteksiz olmuştur. Ta ki ekolojik sistem gelene kadar. Diğer taraftan aslında çok önemli bir ayrıntı var burada. Sistem teorisi kişinin yakın çevre etkileşimlerinin ötesine çok geçmiyor. Yani bu daha geniş ölçekte dediğimiz sistemler ve yapılar arası dinamikleri, bunların insanları nasıl etkilediğini yeterince incelemiyor. Ancak ikinci akım olan ekolojik sistem teorisi işte tam da geniş sistemlerin etkilerini okuma konusunda varsayım sağlıyor bize. Diğer taraftan ekolojik sistem teorisinin de sınırlıklarına değinmemiz lazım. O da genel sistemler teorisi gibi uzmanlara resmin bütününe bakması yönünde bir yönlendirme yapıyor. Yine o da genel sistemler teorisi gibi böyle yapılandırılmış ve daha küçük ölçekli teknikler içermiyor. Yani her ikisinin de bugüne kadar konuştuğumuz yaklaşımlar gibi pratik araçları yok. Böyle olduğu için aslında değerlendirme aşamasında daha fazla kullanılmak zorunda kaldığını görebiliyoruz. Ve yine sistemik kavrayış o eleştirel zihnimizi de çok besliyor diyemem. Daha geniş ölçekteki yapısal eşitsizlikleri, güç farklılıkların yarattığı baskıları, bunları çok fazla dillendirmiyoruz. Örneğin bir aile sisteminin işleyişi için çoğunlukla kadınlar kendilerini ev içi rollerle sınırlıyorlar. Çalışma hayatından çekiliyorlar. Düşük statülü işlere razı oluyorlar. Kariyer hedeflerinden vazgeçiyorlar. Yani sistemin işlevselliğinin bedelini anne rolü ile kadın ödeyebiliyor. Tabii özellikle birinci akım sistem teorisinin gelişim ve aile ekolojisine denge oluşturma konularında bir odağı yok. Dolayısıyla sistemik bakışın bu homeostaz kaygısı aile içindeki üyeler arasında güç farklılıklarının oluşmasına, hatta sömürü, istismar ve ihmal gibi çok daha trajik sorunların oluşmasına yol açabiliyor. Bu açıdan bu teoriye getirilen eleştiriler çok yoğun. Yani bu teorilerin kaynağının diğerlerinden farklı olarak biyolojinin başta olduğu fen bilimleri olması da aslında başlı başına bir sınırlılık. İnsani süreçleri açıklarken kullanılan sistem kavramlarının kulağa rahatsız etmesi bununla ilgili. Son tahlilde sistem uygulaması her ne kadar bireysel gibi gözüken sorunları daha geniş sosyal bağlamlar içinde alsa da tipik bir sosyal değişim teorisi olarak okumuyoruz. Bu yönüyle özellikle kurumsal sistemlerin etkililiğini teşvik eden bir tipik sorun çözme teori grubu olarak değerlendirmemiz mümkündür. Evet, bu kaydı da böyle bir sınırlılıklar değerlendirmesi yaparak toparlamış oluyoruz. Teknik bilgi yoğun bir paylaşım oldu. Başlangıçta verdiğim sözü hemen tutayım ve Can Gox'un yorumuyla birlikte Kul Nesimi'nin sözlerinden Cem Karaca'nın yazmış olduğu Haydar Haydar'ı dinleyelim. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla.
Kendim giydim eynime, ahınamuz şişesini taşa çaldım kimene. Kah çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi. Kah gelirim yeryüzüne, seyreder alem beni. Haydar haydar, seyreder alem beni. Haydar haydar, seyreder alem beni. Aşkın badesine ben doldurur, ben içerim. Günah benim kime ne? Haydar haydar, günah benim kime ne? Hoş musun? Hoş olayım.